Ayrım 59, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 546. Peruvian'ın hayatta kalan tüm sakinleri yaşam destek birimine kapanmıştı. Nadia ve Yeli kilitlerden geçerek Anne ve Simon'la kucaklaştı. Sonra ötekilerle tanıştılar. Orada acil durum kaynaklarını tüketmek üzere olan ve yalıtılmış binalardaki gaz alışverişini dengede tutmaya çabalayan yaklaşık 40 kişi vardı. ''Neler oldu?'' diye sordu Angela ve öyküyü birbirlerinin sözünü sık sık keserek bir tür Yunan korosu gibi anlattılar. Tek bir patlama kubbeyi balon gibi dağıtmış ve kent binalarının çoğunu havaya uçuran eş zamanlı bir basınç düşmesine yol açmıştı. Neyse ki yaşam destek birimi güçlendirilmişti de kendi hava kaynağının iç basıncına karşı koyabilmişti ve içeridekiler hayatta kalmışlardı. Sokaktakiler ya da başka binalarda olanlar bunu başaramamıştı. ''Peter nerede?'' diye sordu Yeli, kaygılanmış ve korkmuştu. ''O Clark'ta'' dedi Simon hemen. ''Bütün bunların başlamasının hemen ardından aradı bizi. Aşağı inen asansörlerden birinde yer bulmaya çalışıyormuş. Fakat asansörler tamamen polis doluymuş. Sanırım yörüngede yüzlercesi var. İlk fırsatta inecek.'' Sonuçta yukarısı şu an için daha güvenli. Bu yüzden onu görmek için pek bir telaşım yok. Bu durum hemen Nadia'nın aklına bir kez daha Arkady'yi getirdi. Fakat yapılacak bir şey yoktu. Ve kendisini hızla Peridier'i yeniden inşa etme işine yönlendirdi. Önce sağ kalanlara planlarının ne olduğunu sordu ve onlar da bu soruyu omuzlarını silkerek yanıtladığında Nadia havaalanındaki inşaat depolarında saklanan çadır malzemelerini kullanarak kubbeden daha küçük bir çadır kurarak işe başlamalarını önerdi. Orada depolanmış bir sürü eski robot vardı. Yani yeniden inşa için çok fazla alet yapmaları gerekmeyecekti. Oradakiler heyecanlandı. Havaalanı depolarında neler olduğunu bilmiyorlardı. Nadia bunu duyunca öfkeyle başını salladı. ''Hepsi kayıtlarda var.'' dedi. Yeliye daha sonra ''Bakmaları yeterdi, sadece düşünmüyorlar. Durmadan TV seyrediyor, seyrediyor, seyrediyorlar.'' ''Şey, kubbenin böyle patlaması bir şok yaratmış olabilir Nadia. Öncelikle bulundukları binanın güvenli olduğuna emin olmaları gerekmiştir.''
Belki de.
Fakat içlerinde oldukça az mühendis ya da inşaat uzmanı vardı. Çoğu daha çok tabaka basamağı arkeologları ya da madencilerdi. Temel inşaat işleri robotların yaptığı bir işti ya da öyle sanıyorlardı. Kendi başlarına yeniden inşa etme işine ne zaman başlamak istediklerini söylemek güçtü. Fakat Nadia yapılacakları göstermek ve tembelliklerine öfkeler yağdırarak onları yönlendirmek üzere oradayken çok geçmeden yola geldiler. Nadia birkaç gün boyunca günde 18-20 saatten fazla çalıştı. Bir konsolidasyon duvarı yaptırdı ve çadır vinçlerinin çatıların üstlerine yerleştirilmesini sağladı. Bundan sonrası daha çok bir denetleme işiydi. Yerinde duramaz haldeki Nadia, Laswitz'li yol arkadaşlarına kendisine yine uçaklarda eşlik etmek isterler mi diye sordu. Kabul ettiler. Böylece gelişlerinden bir hafta sonra Angela ile Sam'in uçağı, Anne ve Simon'ın da katılmasıyla yeniden yola çıktılar. Güney'e, Isidis bayırından aşağıya, Barrows'a doğru uçarlarken telsiz hoparlörlerinde beklenmedik biçimde şifreli bir mesaj çıtırdadı. Nadia sırt çantasını karıştırıp Arkady'nin verdiği ve içinde bir takım dosyalar da bulunan bir çantayı çıkardı. Aradığı şeyi bulup uçağın YZ'sine yerleştirdi ve mesajı Arkady'nin şifre çözücü yazılımından geçirdiler. Birkaç saniye sonra YZ mesajı değişmeyen tonuyla okuyordu. ''Barros BMMİB'nin eline geçti ve kim gelirse gözaltına alınıyor.'' Boş pembe gökyüzünde güneye doğru salınan iki uçakta sessizlik oldu. Altlarında sola doğru eğimlenen Isidis Vadisi vardı. ''Ne olursa olsun oraya gidelim. Onlar da en azından yüz yüze gelip saldırıları durdurmalarını söyleyebiliriz.'' dedi en. ''Hayır.'' diye yanıtladı Nadia. ''Ben çalışmayı sürdürmek istiyorum. Eğer bizi hapsederlerse, ayrıca saldırılardan söz ettiğimizde bize aldıracaklarını nasıl düşünebiliyorsun?'' En'den yanıt gelmedi. Elysium'a ulaşabilir miyiz diye sordu Nadia Yeli'ye. Evet. Böylece doğuya döndüler ve Barroz hava trafik kontrolden gelen telsiz sorgulamalarını yanıtsız bıraktılar. Peşimizden gelmeyecekler dedi Yeli emin olarak. Bakın uydu radarı çevremizde ve yukarıda. Hepsinin de peşinden gidilemeyecek kadar çok uçak olduğunu gösteriyor. Zaten bu da vakit kaybı olacaktır. Çünkü sanırım çoğu yem. Birisi meseleyi bizim istediğimiz şekilde yönlendirmek üzere yukarıya bol bol içinde kimse olmayan robot uçaklar göndermiş. Biri bunun için gerçekten uğraşmış diye mırıldandı Nadia radar görüntüsüne bakarken. Güney çeyreğinde 5 ya da 6 nesne ışıldıyordu. Bu senin işin mi Arkadi? Benden bu kadar çok şey mi sakladın? Çantasını karıştırırken az önce eline geçen Arkadi'nin aktarıcısını düşündü. Ya da belki saklı değildi. Belki sadece ben görmek istemedim. Elysium'a uçup Güney Fossa'nın yanına çatılanmış kanyonların en gelişinin kenarına indiler. Çatının hala yerinde durduğunu ama anlaşılan sadece delinmeden önce kentin basıncı boşaltıldığı için yerinde durduğunu fark ettiler. Bu yüzden içeridekiler birkaç sağlam binanın içinde sıkışmışlardı ve çiftliği canlı tutmaya uğraşıyorlardı. Yaşam destek biriminde ve kentin birkaç yerinde patlamalar olmuştu. Yani yapılacak bir yığın iş ama bunun yanında acil bir iyileşme içinde iyi bir ortam ve peri diğerdeki topluluktan daha katılımcı bir kalabalık vardı. Sonuçta uyanık geçen her anını çalışarak geçirmeye kararlı bir şekilde Nadia kendisini yeniden ortaya atıyordu. Kadın boş durmaya katlanamıyordu. Uyanık her anında eski caz şarkılarını aklından geçirerek çalışıyordu. Uygun bir şey dinlemiyordu. Bu duruma uygun bir caz ya da blues şarkısı yoktu. Tamamen birbiriyle bağdaşmayan şeyler. Sokağın güneşli tarafında, gökten yağan paralar, düş kurmak için bir öpücük. Elysium'daki bu telaşlı günlerde robotların aslında ne büyük bir güce sahip olduğunu kavramıştı. Uğraştığı bütün o inşaat yıllarında bu gücü kullanmayı gerçekten hiç denememişti. Buna ihtiyaç duymamıştı. Fakat artık yapılacak yüzlerce iş vardı. Topyekun bir çabayla bile tamamlanamayacak kadar çok. Bu yüzden yazılımcıların dediği gibi sistemi kanayacağı noktaya kadar zorladı. Bir yandan nasıl daha fazlasını elde edeceğini tasarlarken bu çabanın neler ortaya çıkarabileceğini de görüyordu. Örneğin daima tele işletimin temelde yerel bir işlem olduğunu düşünmüştü ama pek öyle değildi. Aktarıcı uyduları kullanarak diğer yarı küredeki bir buldozeri sürebilirdi. İyi bir bağlantı kurabildiğinde bunu yapıyordu. Uyanık geçen tek bir saniyesinde bile çalışmayı bırakmadı. Yerken çalıştı, banyo yaparken raporları ve yazılımları okudu, tükenip devrilinceye kadar asla uyumadı. Bu zaman dışı halde yaşarken kendisiyle birlikte çalışan herkese onların yaklaşımlarını ya da konforlarını düşünmeden neler yapacaklarını bildirdi. Kadının saplantılı yoğunlaşması ve durumu ele alışındaki yetkinlik karşısında insanlar ona boyun eğdi. Bütün bu çabalara rağmen insanlar yeterince iş çıkaramıyorlardı. Sonunda iş daima Nadia'ya döndü ve uykusuz geçen saatler boyunca sadece o sistemi en uç noktaya kadar kanama noktasına getirene kadar zorladı. Elysium'da zaten devasa bir inşaat robotları filosu vardı. Bu yüzden sıkıştıran sorunların çoğuna eş zamanlı olarak saldırmak olanaklar dahilindeydi. Sorunların çoğu Elysium'un batı bayırındaki kanyonlarda oluyordu. Bütün çatılanmış kanyonlar şu ya da bu ölçüde kırılmışlardı. Ama büyük bölümünün yaşam destek birimleri sağlam kalmıştı. Ve Güney Fossa'da olduğu gibi acil durum jeneratörleriyle çalışan tek tek binalarda kapalı kalmış çok sayıda insan vardı. Güney Fossa örtülüp ısıtıldığında ve basınçlandırıldığında ekipleri batı bayırında sağ kalan herkesi bulup getirmeye gönderdi. Kurtulanlar kamyonlardan bulunup çıkartılarak güneye getiriliyor ve ardından bir takım işlerle görevlendirilip geri gönderiliyorlardı. Çatılandırma ekipleri kanyondan kanyona geziyor ve buraların eski sakinleri pompaları hazırlamak üzere altlarında çalışıyordu. Bu noktada Nadia dikkatini başka konulara, alet yapıcılarını programlamaya ve Chasma Borealis'ten gelen boru hatlarında robot hatçıları çalıştırmaya verdi. "Kim yaptı bütün bunları?" dedi tiksintiyle bir gece patlamış su borularının TV görüntüsüne bakarken. Bu soru kadını parçalıyordu, aslında bilmek istemiyordu. Bütün olup bitenleri, orada kumullarda kırılmış olarak yatan boru hattına ne olduğunu bilmek istemiyordu. Ama Yeli onun sözlerini birebir anlayarak şöyle dedi. "Söylemesi güç. Terra'dan gelen haber programlarının hepsi artık yeryüzü hakkında, bazen buradan bir şeyler gösteriyorlar ve onlar da bundan ne çıkaracaklarını bilemiyorlar. Anlaşıldığı kadarıyla bir sonraki birkaç mekik düzeni yeniden kurmaları beklenen BM birliklerini getirecek. Ama haberlerin çoğu yeryüzü hakkında, Orta Doğu Savaşı, Karadeniz, Afrika, aklına neresi gelirse... Güney kulübünün büyük bölümü uluslar ötelerinin dümen suyundaki ülkeleri bombalıyor ve yediler grubu onları savunacaklarını ilan etti. Ayrıca Kanada ve İskandinavya'da serbest kalmış biyolojik bir virüs var. Belki burada da diye araya girdi Sasha. Şu Acheron görüntüsünü gördünüz mü? Orada bir şeyler olmuş. Yaşam alanının pencereleri tamamen patlamış ve yüzgecin altındaki toprak tanrı bilir ne olan bitkilerle kaplanmış durumda ve kimse de ne olduğunu anlayacak kadar yakınına gitmek istemiyor. Nadia zihnini onların konuşmalarından uzaklaştırıp boru hattı sorununa yoğunlaştı. Gerçek zamana döndüğünde ulaşabildiği her robotun kentleri yeniden inşa etmekle uğraştığını ve fabrikaların daha fazla buldozer, damperli kamyon, toprak kazıcı, kepçeli kazıcı, önden yüklenen taşıyıcı, yol silindiri, iskelet yapıcı, temel kazıcı, kaynakçı, çimento yapıcı, plastik yapıcı, çatıcı ve benzeri araçları üretmek için uğraşıyordu. Sistem doruk noktasındaydı ve kadını oyalayacak bir şeyler yoktu artık. Bu yüzden yanındakilere tekrar yola çıkmak istediğini söyledi. Anne, Simon, Yeli ve Sasha ona eşlik etmeye karar verdiler. Angela ve Sam Güney Fossa'da bazı arkadaşlarına rastlamışlardı, orada kalacaklardı. Böylece beşi iki uçağa doluşup yeniden havalandılar. "Bu her yerde böyle olur," diye belirtti Yeli. İlk yüzün üyeleri nerede birbirlerini görseler ayrılamazlardı. İki uçak da güneye, Hellas'a doğru yöneldiler. Hadriaca Patera'nın yanındaki Tirhena Moholu'nun üzerinden geçerken kısa süreliğine bir iniş yaptılar. Mohol kenti delinmişti ve yeniden inşa edilmesi için yardıma ihtiyaçları vardı. Ellerinde robot yoktu fakat Nadia bir bilgisayar, bir hava ayrıştırıcısı ve yazılımlarla işe koyulabileceğini keşfetti. Makinelerin sahip oldukları gücün bir başka özelliği de bu türden eş zamanlı makine üretimiydi. Şüphesiz daha yavaş oluyordu ama yine de bu üç bileşen hep birlikte çalışarak bir ay içinde kumdan uysal canavarlar ortaya çıkarabilirlerdi. Önce fabrikalar, ardından montaj birimleri, sonrasında yokluklarında onların işini yapabilen, büyük ve bir apartman gibi eklemlenebilen, araçlar olan robotlar üretebileceklerdi. Gerçekten de akıl bulandırıcı yeni bir güçtü bu. Buna rağmen yine de insan yıkıcılığı karşısında hiçbir şey demekti bu. Beş gezgin yıkıntıdan yıkıntıya, verilen zarar ve ölümler karşısında aptallaşarak uçtular. Yaşayabilecekleri tehlikelere karşı da dikkatsiz değillerdi. Hellas Elysium uçuş koridorunda bir sürü parçalanmış uçağın üzerinden uçtuktan sonra gece uçuşlarına döndüler. Bunlar birçok açıdan gündüz uçuşlarından daha az tehlikeli değildi. Fakat yeri uçaklarının sahip olduğu gizlilik düzeyi yüzünden daha rahattı. 16D'ler radarlara hiç yakalanmıyor gibiydi ve sıkı odaklı kızılötesi dedektörlerinin en güçlülerinde bile sadece çok hafif izler bırakıyordu. Hepsi de bu anlık yakalanma riskini almaya gönüllüydü. Nadia hiç aldırmıyordu. Gündüz uçmayı yeğlerdi. Yapabildiğince o anı yaşamaya çalışıyordu. Fakat o ana çekmeye çalıştıkça düşünceleri sanki daireler çiziyordu. Yok edilenlerin bütün bu viraneliğiyle sersemlemiş bir halde duygularından giderek uzaklaşıyordu. Sadece çalışmak istiyordu. Nadia'nın fark ettiği kadarıyla Anne daha da kötüydü. Elbette Peter için kaygılanıyor olmalıydı. Sonra bütün o yıkım. Anne için bu yapılar değil, toprağın kendisi demekti. Seller, harap olmuş kütleler, kar, radyasyon. Ve kadının aklını dağıtacak bir işi de yoktu. Tek işi zararı incelemekti. Bu yüzden bir şey yapmıyor ya da bir otomat gibi gezinerek yapabildiği kadarıyla Nadia'ya yardım ediyordu. Günler boyunca birbiri ardına yıkık yapıların, bir köprü, bir boru hattı, bir kuyu, bir göç istasyonu, bir tren yolu, bir kentin onarımını başlatmaya çabalıyorlardı. Yeli'nin uzaktan kumandalı dünya dediği bir şeyin içinde sanki kendileri köle sahipleri, büyücüler ya da tanrılarmışçasına robotlara emirler yağdırıyorlardı. Makineler çalışmaya gidiyor, zamanın filmini geri sarmaya ve parçalanmış şeylerin yeniden birleşmesini sağlamaya uğraşıyorlardı. Telaşın verdiği rahatlıkla dikkatsiz olabilirlerdi. İnşaatları başlatıp yeniden uçuşa geçme hızları inanılmazdı. ''Başlangıçta söz vardı'' dedi Simon, bir akşam bitkinlik içinde bilek panelini tuşlayarak. Bir köprü vinci batan güneşe karşı sallandı, sonra yeniden yola düştüler. Havaya uçmuş üç reaktörün kontrol altına alınıp gömülmesi programlarını ufkun ötesinde güvenli bir yerde durarak ve tele işletimle başlattılar. İşlemleri izlerken Yeli bazen kanalları tarayıp haberlere bir göz atıyordu. Bir keresinde yörüngeden alınan bir görüntüye rastladılar. Gün ışığı altında batı kolu dışında Tarsis yarı küresinin tam dijital bir görüntüsü. O yükseklikten sellerin belirtilerini göremiyorlardı. Fakat gelen ses kuzeyden, Marineris'ten, Kreis'a doğru uzanan bütün eski sel kanal kalıntıları boyunca aktıklarını söylüyordu. Ve görüntü o bölgede beyazlı pembeli şeritleri gösteren teleskopik bir çekime atladı. Sonunda kanallar oluşmuştu bir tür. Nadia TV'yi kapattı ve yeniden işlerine döndüler. Bu kadar yıkım, bu kadar ölüm, 1000 yıl yaşayabilecek bunca insanın öldürülmesi. Ve elbette Arkady'den hiç ses yoktu. Tam 20 gün olmuştu. İnsanlar onun yörüngeden bir atışla öldürülmekten kaçınmak için tam bir gizlenmeye zorlanmış olabileceğini söylüyordu. Fakat Nadia aşırı arzu ve acı anları dışında buna inanmıyordu artık. Bu iki duygu saplantılı çalışma halinin arasından yeni bir karışım, nefret ettiği ve korktuğu yeni bir duygu yaratarak kabarıyordu. Arzu acıya neden oluyor, acı arzuyu doğuruyordu. Ateşli ve yakıcı bir arzu. Her şeyin eskiden olduğu gibi olmasına duyulan bir arzu. Böyle bir arzu nasıl da acı vericiydi. Ama eğer yeterince yoğun çalışırsa buna vakit kalmıyordu. Düşünmek ya da hissetmek için zaman kalmıyordu. Hellas'ın doğu sınırındaki Harmakis valisi aşan köprünün üzerinden uçtular. Çökmüştü. Bütün büyük köprülerin uçlarında onarım robotları depolanmıştı. Ve bunlar yavaş da olsalar köprünün tamamının onarımı için ayarlanabilirlerdi. Gezginler bunları çalıştırdılar ve o akşam son yazılımları da bitirdikten sonra uçağın kabininde mikrodalgalanmış spagettilerinin başına oturdular. Ve Yeli yine Terra TV kanalını açtı. Parazit ve kaymalardan, dağınık görüntülerden başka bir şey yoktu. Kanal değiştirmeye çalıştı fakat bütün kanallar aynıydı. Yoğun, vızıltılı parazitler. ''Yeryüzünü de mi havaya uçurmuşlar?'' dedi en. ''Hayır, hayır'' dedi Yeli, ''birisi bozuyor olmalı. Güneş bugünlerde bizimle onun arasında ve bağlantıyı kesmek için birkaç aktarıcı uyduyu engellemek yeterli.'' Can sıkıntısıyla fışırdayan ekrana baktılar. Son günlerde yerel areosenkronize uydular düşürülüyor, anlaşılması güç biçimde kapanıyor veya sabotaja uğruyordu. Şimdi Terra haberleri olmaksızın gerçekten tam bir karanlığa gömülmüş olacaklardı. Yüzeyden yüzeye kurulan telsiz bağlantıları, yüksek ufuklar ve iyonosfer yokluğu düşünüldüğünde gerçekten de sınırlıydı. Aslında yürüyüş giysilerinin interkomlarından daha geniş bir alanları olmazdı. Yeli paraziti kırıp kıramayacağını görmek için bir dizi stokastik rezonans örüntüsü denedi. Sinyaller onarılamayacak kadar iç içe geçmişti, homurdanıp vazgeçti ve bir araştırma yazılımı çalıştırdı. Telsiz hertzler arasında dalga yakalayıp her hafif bir tınlamada durarak gezindi. Şifreli çıtırtılar düzeltilemez müzik parçacıkları. Sanki setinin başaramadığı şeyi yeri başarmışçasına anlaşılmaz dillerde bir şeyler geveleyen hayalet sesler vardı. Artık hiçbir işe yaramadığı bir anda yıldızlardan gelen mesajlar. Büyük olasılıkla yalnızca asteroid madencilerinin konuşmaları. Ne olursa olsun anlaşılmaz ve işe yaramaz sesler. Mars'ın üstünde yapayalnızdılar. İki küçük uçağın içinde 5 kişi. Bu yeni ve çok tuhaf bir duyguydu. İzleyen günlerde daha da ağır bir hale geldi. Bütün TV ve telsizleri beyaz gürültüyle kararmış olarak ilerlemeleri gerektiğini kavradılar. Yalnız Mars deneyimlerine değil, bütün yaşamları için benzersiz bir deneyimdi bu. Çok geçmeden elektronik bilgi ağını kaybetmenin duyularından birini kaybetmek gibi olduğunu anladılar. Nadia donup kalıncaya dek üzerinde her an arka dilin belirebilecek olduğu bilek paneline ara sıra bakmayı sürdürdü. Üzerinde ilk yüzden herhangi birinin belirip güvende olduklarını söyleyebileceği bilek paneline ve sonra o küçük boş kareden gözlerini çekip çevresindeki araziye baktığında eskisinden çok daha büyük, yabanıl ve boş geliyordu. Gerçekten de ürkütücüydü. Gün doğumunda uçaklarıyla uçmaya koyulduklarında, haritada işaretli olan ve görüldüklerinde küçük açık sarı kurşun kalemleri andıran küçük iniş pistlerini aramak için bakınırken bile aşağılarında göz alabildiğine uzanan sivri uçlu pas rengi tepelerden başka bir şey yoktu. Öylesine büyük bir dünya ve içinde yapayalnızdılar. Yön bulma sistemi bile artık güvenilmezdi. Bu iş artık bilgisayara bırakılamazdı. Şafağın alacakaranlığında yabanıllıkların içinde bir sonraki iniş pistini yakalayabilmek için tedirgince yol transpondörlerine bakınmaları, parakete hesaplarına ve görsel kertel izlemelere güvenmeleri gerekiyordu. Bir keresinde Daovalis yakınında bir pist bulmaları sabaha kadar sürdü. Bunun ardından yeli geceleri yıldız ışıkları altında alçaktan uçup altlarındaki gümüşsü yılanı tren raylarını izleyip haritaları ve transponder sinyallerini karşılaştırarak ilerlemeye koyuldu. 59. Ayrımın sonu. Sayfa 554.